12. ayrım. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Hazreti Ali. Öğrenmenin yaşı olur mu? Elbette olmaz. Hele anneler ve babalar için okumanın, öğrenmenin, yetişmenin yaşı asla yoktur. Zaten hayat sürekli bir eğitimdir ve peygamberler de bunun için gönderilmiştir. Ayrıca dünyayı değiştirdiklerine inandığımız pek çok insan 40'ından sonra işe koyulmuştur. Çünkü 40'lı yaşlar insanın en birikimli, en aktif yaşlarıdır. Şimdi insanlığı değişime taşıyan isimleri ve yaşlarını şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Hazreti Muhammed'e 40'ından sonra peygamberlik verildi. Meşhur hemşire Florence Nightingale hemşirelik okulunu kurup beyaz kelebeklerini yetiştirmeye başladığında 40 yaşını sürüyordu. Yaşlanmayı o yaşta kabul etseydi adı ortada olmazdı. Christoph Kolomb 1492'de Amerika'yı 41 yaşında keşfetti. Yaşlandığını düşünseydi Amerika belki yine keşfedilirdi ama keşfeden kişinin adı kesinlikle Christoph Kolomb olmazdı. Komünist Çin'in kurucusu Mao Zedong 1934'te iktidara giden meşhur uzun yürüyüşünü başlattığında 41 yaşındaydı. Yaşlılık gerekçesiyle kenara çekilseydi lider olamazdı. Meşhur yazar William Shakespeare 1606'da ünlü eseri Macbeth'i yazarken 42 yaşın içinde bulunuyordu. Artık yaşlandım deseydi Macbeth olmazdı. Meşhur modacı Christian Dior 1947 yılında düzenlediği bir defile ile kadın giyiminde devrim sayılabilecek yenilikler getirdiğinde 42 yaşındaydı. Meşhur fizikçi Marie Curie 1910 yılında saf radyumu izole etmeyi başardığında 43 yaşındaydı. O yaşta onuma eledim, eleğimi astım deyimindeki gibi yaşamaya başlasaydı ortada Madame Curie olmayacaktı. Meşhur bestekar Johannes Brahms 1876 yılında ilk senfonisini bitirdiğinde 43 yaşındaydı. Modern kapitalizmin babası sayılan Adam Smith meşhur eseri Ulusların Zenginliğini 1767'de kaleme aldığında 44 yaşını sürüyordu. Henry Ford ilk otomobilini dünyaya tanıtırken 45 yaşındaydı, 1908. Keza Hintli lider Mahatma Gandhi de Hindistan'a dönüp milletini İngiltere İmparatorluğu'nun hakimiyetine karşı ayaklandırdığında 45 yaşının içindeydi. Doktor Christian Barnard ilk kalp nakli ameliyatını Güney Afrika'da 45 yaşında gerçekleştirdi, 1967. Benjamin Franklin, yıldırımın elektrikten başka bir şey olmadığını 46 yaşında uçurduğu bir uçurtma ile kanıtladı. Wellington'daki yenilmez Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'ı Waterloo'da da 46 yaşındayken yendi. Alexander Fleming, penisilini 47 yaşında keşfetti, 1928. Rahibe Teresa 47 yaşında cüzdanlar kolonisini kurdu. Jules César 48 yaşında İngiltere'yi işgal etti. M.Ö. 54. Ünlü arkeolog Howard Carter arkeoloji alanındaki devrim yapan çalışmasını Firavun Tutankamon'un mezarını açmak 48 yaşında gerçekleştirdi. 1922. Amerika'nın kurucusu George Washington İngiliz kuvvetlerini Yorktown'da mağlup ederek Amerika Birleşik Devletleri'ni kurduğunda 49 yaşında bulunuyordu. 1781. Andrew Grove 49 yaşında mikro işlemciler üzerinde çalışarak bilgisayar teknolojisinde yeni bir dönem başlattı. 1985. Ve son bir örnek. Mimar Koca Sinan en iyi eserim dediği Selimiye Camii'ni 83 yaşındayken yaptı. Öğrenmek ve yapmak için her yaş ideal yaştır. Hayatı doğru yaşamak için hiçbir zaman geç değildir. Önemli olan yaşlanmak değil, yaşlılığa teslim olmamak ve her yaşta yapmamız gereken işlerimiz olduğunu bilmek. İşim bitti, artık bir şey yapamam anlayışı, yaşarken ölmeyi kabullenme anlamına gelir. Kökeni tembelliktir. İkinci bölüm, çocuklarımız ve biz. Çocukların öğütten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Joseph Joubert. Çocuklara okumak nedir? Çocuk nasıl okunur? Her çocuk yazılmamış bir kitaptır. Hem yazılmamıştır hem de okunması gerekmektedir. Bunun hiç de kolay bir iş olmadığı malum ama mümkündür. Biz çocuğumuzu kendi kopyamız gibi görme eğilimindeyiz. Halbuki her çocuk apayrı bir insandır. Apayrı, bambaşka, yepyeni bir insan. Çocuğunuz sizden farklıdır. Farklı olmaya da, çocuk olmaya da hakkı vardır. Fiziki görüntü olarak size benzeyebilir ama mantığı sizin gibi işlemez. Hayata sizin açınızdan bakmaz, sizin endişelerinizi, zevklerinizi, nefretlerinizi taşımaz. Onun kendi dünyası, kendi değerleri var. Bunları konunun hemen girişinde vurgulama gereği duyuyorum. Çünkü çocuğu kendinden farklı biri olarak kavrayan anne babaya pek rastlayamadım. Bu yüzden büyüklerin dünyasında çocuk olmak, anne baba olmaktan daha az zor bir zanaat değildir. Sadece kendi kopyamız olarak görmüyoruz çocuğu. Evde, okulda, sokakta oyuncak gibi de bakıyoruz. Sanki bizi eğlendirmek için. Sanki annelik, babalık gibi bazı duygularımızı tatmin etmek için yaratılmış. O konuda mantıklı ve dengeli olmayı galiba pek beceremiyoruz. Çocuğun yanında ya hemen çocuklaşıyoruz ya da o kadar büyüyoruz ki çocuk bize ulaşamıyor. Onunla mantıklı bir iletişim kuramıyoruz. Her şeyi anlık beklentilerimiz şekillendiriyor. Eğer o anki beklentimiz çocuktan yararlanmayı gerektiriyorsa büyük adam muamelesi yaparız. Beklentimiz söze karışmaması şeklinde ise sık sık çocuk olduğunu, büyüklerin işine ya da sözüne karışmaması gerektiğini hatırlatırız. Mesela çocuk konuklarımızla konuşurken söze karışıyor. Hele de boyundan büyük laflar ederek bizi güç duruma sokuyorsa şöyle azarlarız. Sus bakayım, çocuklar büyüklerin işine karışmaz. Diyelim ki bu sözü ettikten 10 dakika sonra konukların canı çay çekti. Ama aksilik evde çay kalmamış. Hemen gözlerimiz salonda oynayan çocuğumuza takılır ve çocukla aramızda şöyle bir diyalog geçer. Kızım, hadi güzelim, anneye marketten bir paket çay alıver. Oynuyorum anne. Hadi ama sonra oynarsın. Hem çocuklar oynar, sen büyüdün, kocaman oldun. Çocuk omuzlarını silker. Bana ne? Anne çocuğunu övmeye başlar. Benim kızım büyüdü teyzeleri. Hem de çok akıllıdır maşallah. Marketten tek başına alışveriş eder. Çocuk az önce bebek muamelesi gördüğünü ve azarlandığını unutmamıştır. Bana ne işte? Anne babasının kendisi hakkındaki kararsızlıkları çocukları oldukça etkiler. Hatta sadece kendisine ihtiyaç duyulduğunda iltifat edilmesi, sevilmediğini dahi düşündürür. Şunu unutmamalıyız ki çocuklar sandığımızdan daha akıllı ve duyarlıdır. Hafızaları da kuvvetlidir. Bir kere tavrımız o anlık ihtiyaçlarımıza ve beklentilerimize göre değişmemelidir. Ve olur olmaz çocuklar suçlanmamalıdır. Bir başka yanlışımız şu. Çocuğun her hatası beceriksizliktir, sakarlıktır, sorumsuzluktur. Elinden bardağı düşerse azarlarız. Ama aynı hal bizim başımıza gelse ya şanssızlığa veririz, ya dalgınlığa, ya da hayra yorarız. Oysa değer ölçüsü değişmemelidir. Çocuğun yapması halinde hata ve yanlış olarak nitelenen fiil, bizim yapmamız halinde de aynı şekilde nitelenmelidir ki çocuklarımız anne babasının dürüstlüğüne inansınlar ve değer hükümlerine güvensinler. Ayrıca ailede, okulda, sokakta çocuklar sık sık suçlanıp azarlanıyor. Okulda derslerini ihmal etse öğretmen suçluyor, azarlıyor. Evde azıcık yaramazlarsa anne baba suçluyor, azarlıyor. Sokakta çocukluğunu yaşamaya kalksa büyükler suçluyor, azarlıyor. Daha da kötüsü sık sık aşağılanıyor. Duygu ve düşünceleri hiç hesaba katılmıyor. Çocuğun büyüme sürecinde en çok duyduğu cümle ve kelimelerden bazıları şunlar olabilir mi? Sen karışma, küçüksün. Senin yaşındakiler böyle şeyler sormaz. Su küçüğün, söz büyüğün. Büyümüş de küçülmüş sanki, çok akıllı. Aklın neredeydi? Aptallık etme. Çok yaramazsın, çok sakarsın. Beni mahvettin. Rezillenme. Patladın mı azıcık sabret. Çocuktur, sabırsızdır. Biz çok mu sabırlıyız sanki? Doğan büyür amcası, bizim de büyüdü ama derdi de arttı. Bunu duyan her çocuk annesini daha fazla üzmemek için tekrar küçülmek ister ya da ondan fazla büyümemek için yemek yemez. Yabancı kitaplar okuma. Kitabın yabancısı İngilizce olanı mı? Oynama. Hadi git oyna. Bağırma. Kes sesini. Beni rahat bırak. Allah'ım ne suçum vardı da bana böyle bir evlat verdin? Haşa. Yaramazlık yapma. Yaramazlık yaparsan seni kuçkuçulara veririm. Yaramaz olduğuma göre annem beni sevmiyor düşüncesi ve köpekten aşırı korku. Sonra köpekleri sokakta itlaf eden yetişkin görüntüleri. Bu karne mi şimdi? Ben senin yaşındayken
Sanki ağzımızla kuş tutarmışız. Bizim zamanımızda sanki her şey güllük gülistanlıkmış da çocuk her şeyi bozmuş. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Ah, zamane çocuğu işte. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Bak, bu yaptıklarını babana söylemezsem. Büyüyünce o da başkalarını tehdit edecek. Ayşe teyzenin oğluna bak da azıcık utan. Sen de anneciğim, kraliçe Elizabeth'e bak da azıcık. Çoğu emir kipinden bir sürü tehdit, bir dizi yakınma etkileri, hiç düşünülmeden söylenen yıkıcı sözler. Böyle bir ortamda çocuğun kişiliği gelişemez ve tabii özgür kişilikli bir yetişkin olamaz. İleriki yaşlarda bu aksaklık hem bir kimlik sorunu olarak ortaya çıkar hem de özgürlük sorunu olarak. Baskı altında yetişen çocuk ileriki yaşlarda başkalarını baskı altına almaya kalkışır. En yakınındaki başka da eşi ve çocuklarıdır. Şimdi aile içi şiddetin kaynağını gördünüz mü? Meğer nerelerden besleniyormuş? Tabii ki çare belli yine. Sevginin alabildiğine dışa vurumunun yanı sıra biraz bilgiyle desteklenmiş ilgi. Biraz hoşgörü, biraz sabır, biraz anlayış ve tabii ki aile içi demokrasi. Çocukların hakkının hukukunun gözetilmesi, çocukların aile içi kararlara ortak edilmesi, fikirlerinin sorulması ve mutlaka dinlenmesi. Fikirleri isabetli değilse bunun çocuklara sabırla ve dikkatle açıklanması. Geleneksel aile yapımızda maalesef demokrasi yok. Eğitim sistemimizde zaten yok. Çocuklarımız evde ve okulda verilen hiçbir karara iştirak ettirilmiyor. En isabetli merakları bile giderilmiyor. Sorularına ciddi cevaplar verilmiyor. Daha doğrusu çocuklara adam yerine konmuyor. Sonra çocuklardan adam olmaları isteniyor. Halbuki onlar nasıl adam olunduğunu bilmiyorlar. Öğretmiyoruz ki bilsinler. Bize, başta anne baba olmak üzere tüm yetişkinlere, yaranmak için duygularını bastırıyorlar. Bu bastırılmış duygular ileri yaşlarda bir biçimde dizginden boşalacak ve olumsuz insan diye nitelenen vurguncu, soyguncu, mafya hatta terörist tipler ortaya çıkacaktır. Bu tiplerin genellikle ruh sağlığı bozuk çocuklardan çıktığını araştırmalar doğruluyor. Terbiyenin amacı. Terbiyenin amacı çocukta var olan yetenekleri işleyip geliştirmektir. Eflatun. Çocuklarımız için yapmamız gerekenler nelerdir? 1. Anne baba olmaktan önce çocuklarımıza arkadaş olalım. 2. Çocuklarımızla oynayalım. 3. Fark ettirmeden onları izleyip gerektiğinde yönlendirelim. 4. Arkadaşlarını eve getirmesini sağlayalım. 5. Bilgilerine saygı gösterelim. Bizden daha bilgili olabileceklerini düşünelim. 6. Arkadaşlarını hatta mümkünse arkadaşlarının ailelerini bir şekilde tanımaya çalışalım. 7. Bazı problemlerimizi onlarla konuşmaktan çekinmeyelim. Bu onları güvenli yapar, problemlerini açmak için yüreklendirir. 8. Sorunlarımızı onları da ortak edelim. 9. Bir aile meclisi oluşturalım. Bu mecliste çocuklarımızla söz sahibi yapalım. 10. Birlikte alışverişe çıkalım. Önemli bir sanat etkinliğini izlemeye ailece gidelim. 11. Önemli günlerde çocuklarımıza küçük hediyeler verelim. Ana babasına, kardeşlerine ve büyüklerine hediye vermeye alıştıralım. 12. Okudukları ile ilgilenelim. Hatta okuduklarını okumaya çalışalım. Sonra da baş başa tartışalım. 13. Tartışmalarda kesinlikle sesimizi yükseltmeyelim. Yenilir gibi olunca ana baba otoritesine sığınmayalım. 14. Okuyalım, kendimizi eğitelim. 15. Onlara karşı sevgimizi ve ilgimizi hem davranışlarımızla belli edelim hem de sık sık söyleyelim. 16. Hata ettiklerinde başlarına kalkmak yerine bıkmadan, usanmadan doğru olanı anlatalım. Ama bunu kafasını şişirmeden yapmanın bir yolunu bulalım. Ona karşı güvenimizi sık sık vurgulayalım. Unutmayalım ki anne babanın güvenini kazandığına inanan çocukların kendilerine güveni artar. 17. Eve gelmediğinde gerekiyorsa sabaha kadar çocuğu bekleyin fakat gelir gelmez gelip ya geleceğine pişman edercesine bağırıp çağırmak yerine çok meraklandığınızı, onsuzluğa dayanamadığınızı, bir daha gecikecekse haber vermesinin iyi olacağını söyleyin. Sonra da bir şey anlatmak isteyip istemediğini öğrenin. Anlatacaksa sonuna kadar dinleyin. Anlatmak istemiyorsa zorlamayın. Aç olup olmadığını sorun. Bu tavrınız ona çok sevildiğini, çok düşünüldüğünü fark ettirecektir. Bazı aileler çocuğunu böyle durumlarda ya azarlıyor ya da eve gelip gelmemesi arasında fark yokmuş gibi davranıyor. Bu davranışlar bence hiç doğru değil. Çocuk fark edildiğini bilmeli, buna inanmalı ki ailesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, kendisi olmaması halinde ailenin eksik kaldığını hissetsin. 18. Kendisi emek sarf ederek bir şey yapmayan çocuk, emek sarf ederek yapılan hiçbir şeye saygı duymaz. Çocuklarınızı aile içinden başlayarak emek sarf etmeye, sofra kurarken, kaldırırken, çamaşır yıkarken, ev temizlerken yardım istemek gibi alıştırın.
Evladınıza sarılın. Arka arkaya intihar eden iki kardeşin anne babası ilk kez Star'a konuştu. Korkut 20 yaşındaydı, Saint Joseph Lisesi'nde okuyordu. 5 Şubat'ta albay babasının beylik tabancasını kafasına dayadı, canına kıydı. Aradan 6 ay geçti, Korkut'un 2 yaş büyük Teğmen ağabeyi Burak, kardeşinin mezarının başına gitti, kendi beylik tabancasını kafasına dayadı, o da canına kıydı. Albay baba, B.E. ile anne, G.E. inanılmaz acıyı Star'a anlattılar. 4,5 yıl çocuğumuz olmamıştı. Doğduklarında kurban kestik. Parmakla gösterilen bir aileydik. Evim var, otomobilim var. Aslan gibi iki oğlum var. Çocuklarımın hiçbir sorunu yok. Ne olduğunu anlamıyorum. Düşünüyorsunuz, nerede hata yaptık? O güne kadar yaşadıklarınızı tartıyorsunuz. Sonra keşkeler başlıyor. Ortada hiç sebep yoktu. İkisi de elimizden kaydı gitti. 20 Ekim 2000 Star Gazetesi. Çocuklar intihar ettiğine göre demek ki bir sebep varmış. Varmış ama anne baba fark etmemişler. Yoksa gencecik insanlar eğlence olsun diye canlarına kıymazlar. Bir araştırma. Çocuklarımızı televizyon yetiştiriyor. Yapılan araştırmalarda televizyon izleme yaşı kabul edilecek 0-12 yaş arasındaki çocuklar lise çağına gelinceye kadar 19 bin ile 45 bin arasında cinayet sahnesi, 150 bin civarında şiddet, saldırı ve kavga sahnesi ve bunların katlarınca mahsurlu, zararlı, ürkütücü sahneler seyrediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Nail Şahin, televizyon yayınlarının büyük çoğunluğunun yetişkinler için yapıldığını, çocukların en önemli televizyon seyirci kitlesini oluşturmalarına rağmen çocuk programları sayısının az olduğunu belirtiyor. Yetişkinleri televizyon başına çekmek için yapılan filmleri çocuklar denetimsiz olarak seyrediyor. Bu çocuklar için çok zararlıdır. Çocuklarımızı anne babalar değil televizyon yetiştiriyor. Tabii ki hepsi bu kadarcık değil. Yapmamız gerekenlerle yapmamamız gerekenlerin listesini uzatmak mümkündür. Yine de konuyu ne kadar uzatırsak uzatalım, kaç maddeye çıkarırsak çıkaralım, bunlar herkese aynı oranda hitap eder diye bir kural yok. Çünkü her ailenin şartları farklıdır. Her aile kendine özel bölgesel, ekonomik, kültürel koşullardan geliyor. Hepimiz farklı geleneklerden, göreneklerden geliyoruz. Bu bakımdan herkes kendi şartlarına göre kendi yöntemini belirleyecektir. Benim söylediklerim ancak satır başlarıdır. Ben daha ziyade probleme dikkat çekmeye çalışıyorum. Daha doğrusu problem çıkmaması için yararlanabileceğiniz genel ipuçlarını vermeye çalışıyorum. Anne babaların kendi ailevi konumlarına, durumlarına, yöresel ve ekonomik şartlarına göre bunlardan yararlanabileceklerini düşünüyorum. Yani sonuçta herkes kendi çocuklarını yetiştirecek. Kimse kimsenin çocuğuna analık babalık yapamaz. Bu sorumluluk anne babalara ait bir sorumluluktur. Yalnız bu ağır sorumluluğu taşırken bazı dokümanlardan yararlanmalıyız. Bu konuda pek çok kitap var. Zaman zaman tavsiye de ettim. Fakat sanıyorum ana babalara televizyondan, radyodan öğrenir gibi yapmak, kitaptan öğrenmekten daha kolay geliyor. Kolay çözüm yoktur. Ayrıca çözümü bulmak problemi tahlil edebilme becerisine bağlıdır. Bu beceri ise sadece eğitim kazandırır. Kısaca anne ve babalar kitaplaşmak zorunda. Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için önce iyi bir yürek, sonra da zeki bir kafa gerekir. Diderot. Anne ve baba çocuğun geleceğinden sorumlu. Çocukları tuzaklardan korumak o kadar basit ve kolay değil. Yine de anne babalara bazı ipuçları vermeye çalışayım. 1. Anne baba olarak her türlü gayrimeşru münasebetten uzak durun. 2. Dini inançlarınızı sağlamlaştırın, tüm detaylarıyla yaşamaya ve çocuklarınızla paylaşmaya çalışın. 3. Ailenize bağlı kalın, çocuklarınızla ilgili bağınızı güçlendirin. Onlara sevginizi, şefkatinizi hissettirin ve bir masal ya da hatıra anlatır gibi onları sıkmadan hayat tecrübelerinizi aktarın. 4. Karı koca, gelin kaynana olarak kesinlikle çocuklarınızın önünde tartışmayın, asla kavga etmeyin.
onların yanında yoksulluktan, parasızlıktan yakınmayın. Sürekli para konuşmayın. 5. Televizyonu kontrol altında tutun. Çocuklarınızın izlemesini yasakladığınız programları onları yataklarına gönderdikten sonra sakın izlemeyin. Bir anı, kaldırım taşı. Küçüklüğümde her çocuk gibi annemden ve babamdan herhalde pek çok öğüt aldım. Tuhaf ama hepsini unuttum. Ama annemin ve babamın bazı davranışları var ki asla unutmadım. İşte bunlardan biri. Babamla patika yola döşenmiş kara taş kaldırımlarda yürüyorduk. Babam birden durdu. Sonra eğilip kaldırım taşını yokladı. Sallanıyordu. Etrafta küçük birkaç taş bulmamı istedi. Bulup getirdim. Küçük taşları özenle kaldırım taşının altına yerleştirdi. Yokladı. Kaldırım taşı sağlamlaşmıştı. Eskisi gibi artık oynamıyordu. Babam bu işlemden sonra gülümseyerek bana döndü. Sor bakalım dedi. Bunu neden yaptım? Hep böyle davranır. Bir hareketini merak etmesem merakım mıncıklayıcı sorular yöneltirdi. Ben de sordum. Neden yaptın? Bu kaldırımı hayır için yaptılar. Ben bozulan kaldırımları onarmak suretiyle hem yeni bir hayır yapıyorum hem eski sahibinin hayrına katılarak kırmalarının önüne geçiyorum. Böylece sevap üstüne sevap yapmış oluyorum. Ben iyice anlayana kadar babam hayat felsefesini tekrarlardı. Çıkardığım sonuç şu. Sadece eylemle desteklenen öğütler işe yarar. 6. Çocuğun haçlığını ihtiyaçları ölçüsünde dengeli tutun. Ne fazla ne az. 7. Sokaktaki tuzakları özellikle de içki ve uyuşturucu belasına çocuğunuzun sık sık dikkatini çekin. Dertlerini dinleyin. Sakın onunla alay etmeyin. Onu fazla sıkmayın, sıkıştırmayın. 8. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar çocuklarınıza sarılmayı, onları sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyin. 9. Çocuklarınızın üzerinde sevgiyle dengelenmiş bir otorite kurmaya çalışın ama otoritenizi sık sık bağırma çağırmaya vardırmayın. 10. Hem okuluyla hem de dersleriyle ama en fazla kendisiyle ilgilenin. Kontrolünüz altında gazete, dergi, kitap okumasına izin verin. Hatta kitap konusunda teşvik edin. Zaman zaman birlikte dolaşmaya çıkın. Hayatı paylaşın, yardımlaşın, yardımlaşın, yardımlaşalım. 11. Çocuğunuzun yapacağı her yanlışa anında müdahale etmeyin. Her hata yaptığında ben senin yaşındayken diye başlayan yerli yersiz öğütler vermeyin. 12. Çocuğunuzun başarısızlığını gördüğünüzde ben sana demiştim gibisinden laflar söyleyip onu kendinize düşman etmeyin. 13. Hem pahalı oyuncaklar alıp hem de kırılmasın diye oyuncaklarla oynamasını yasaklamayın. 14. Çocuğun beceri ve yeteneği çok fazla zorlayacağını bildiğiniz bazı etkinliklere sokmayın. Çocuğunuzu bu şekilde zorlamanız, kendi başarısızlıklarınızı aşmaya yönelik bir şuur altı dürtüsü olabilir mi acaba? 15. Yemek konusunda fazla üzerine düşmeyin. Üzerine haddinden fazla düşerseniz kendine özel tercihler geliştirecek ve sizin istediklerinizi yememekte daha çok direnecektir. 16. Ama yemeği tabakta bırakıp kalkmasına da izin vermeyin. Tabağını mutlaka bitirmesini sağlayın. Yemeği yarım bırakmaya alışan çocuk başka işleri de yarım bırakır. 17. Diyelim ki top oynarken düştü, dizini kanattı. Olayı abartmayın, ortalığı birbirine katmayın, azarlamayın, cezalandırmayın. Zaten yeterince korkmuştur. Oynarken meydana gelen ufak tefek yaralanmaların oyunun bir parçası olduğunu hatırlatın. Soğukkanlılıkla dizini sarın, geçmiş olsun dileyin ve tekrar oyuna katılmayı teşvik edin. Bu tavrınız çocuğu hayattan yılmamayı, engeller karşısında geri adım atmamayı öğretecektir. 18. Her gün okulda ne yaptığını sorup ilgilenirmiş gibi yapacağınıza gerçekten ilgilenin, defterlerine bakın, çalışmalarını görün. 19. Kızınızı teşvik için bile olsa, herkesin kızı annelerine ne güzel yardım ediyor, sen ise kıvırdamıyorsun bile ya da el alemin kızı neler beceriyor, sen bir şey beceremiyorsun gibisinden uyarılarla hırpalamayın. Sadece yardımını isteyin, ona ihtiyacınız olduğunu söyleyin, o olmasaydı daha fazla yorulacağınızı belirtin. 20. Çocuğunuz telefonla konuşurken ya da çok sevdiği bir diziyi izlerken ders çalışmaya zorlamayın ya da oyunun en heyecanlı yerinde çağırıp bakkala göndermeyin. 21. Şişmanlığı ya da zayıflığıyla alay etmeyin. 22. Aranızda konuşurken söze karışırsa ters demeyin, dinleyin. Bunu yaparsanız söz kesilmemesi gerektiğini zaten öğrenecektir. 23. Çocuğa yönelik tavırlarınız istikrarlı olsun. İyi şeyler yaptığınızda kendinize, yaramazlık yaptığında da dayısına, teyzesine falan benzetmeyin. Bu anlamda övgüler ve yergilerde de denge tutturmaya çalışın. 24. Misafirlerin arasında övüp yalnız kaldığını da yargılamayın. Misafirlerin yanında teyzesi benim kızım hamaraktır. Elinden her iş gelir. Misafirler gittikten sonra da kızım sen de ne kadar beceriksizsin böyle. 25. Çocuğunuzu misafirlere maskaralık yapmaya taklit falan zorlamayın. Bunu kendisi yapmak istiyorsa zaten yapacaktır. 26. Özellikle ergenlik döneminde yaptığı bazı hataları abartıp başkalarına çekiştirmeyin. Çocuklarla asla alay etmeyin. 27. Çocuğun dış görünüşü hakkında bir şeyler söyleyeceğiniz zaman çok dikkatli olun. Özellikle kızlar anne babanın kendi fiziksel görüntüleri hakkında söylediklerinden çok etkilenirler. Eğer ağzınızdan olumsuz ifadeler çıkarsa bu onları intihara bile sürükleyebilir. 28. Çocuğunuz bir şeyler başardığı zaman dengeli biçimde övün, ödüllendirin. Ne yani bu da bir şey mi gibisinden küçümsemeyin. Başka çocukların daha büyük başarılarını örnek verip işte başarı diye buna derim şeklinde konuşmayın. 29. Ders çalışmayı pek sevmeyen çocuğunuzu bir gün ders çalışırken gördüğünüzde hayret bir şey sen ders çalışır mıydın şeklinde konuşmayın. Bunun yerine onu çalışırken görmenin size çok mutlu olduğunu söyleyebilirsiniz. 30. Alışveriş yaparken çocuğunuzun tercihlerini umursamazlık etmeyin. Düşüncelerinizi açıklayın. Ama seçimine de saygı gösterin. Çocuk sarı bir kazak almak istiyorsa bırakın alsın. İlle de kırmızı diye tutturmayın. 31. Sürekli olumsuz örnekler vererek onun da başına kötü bir şey gelebileceğini savunmayın. Bu ihtimal var diye sokağa çıkmasını, arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklamayın. Ona sadece ortamı anlatın ve doğru davranışlar biçimini gösterin. Gerisini kendisi halledecektir. Çocuğa güvenin. Daha doğrusu güvenilebilecek bir çocuk olarak yetiştirin. 32. Çocuğunuzu tehdit etmeyin. Eğer tehdit ettinizse tehdidinizi yerine getirin. 33. Yerine ve eşine göre çocuğunuzu cezalandırın ama bu çok sık olmasın. Sık olursa cezanın caydırıcılığı kalmaz. Bir uyarı. Jüri olmak bile ayıp. Elit modelluk gibi yarışmaların yayılmasını kaldıramıyorum. Çünkü bu yayınlar oldukça, bu yarışmalar böyle şişirildikçe buna özenen gençlerimize ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Düşünün bir kere. 14 yaşındaki kızınız size geldi ve babacığım, anneciğim ben bu yarışmaya katılmak istiyorum dedi. Siz de ona bu yarışmalara katılmanın doğru bir şey olmadığını, küçük yaştaki kızların yarışmasını doğru bulmadığınızı söylediniz. Kızınız size şöyle bir yanıt verirse ne diyeceksiniz? İyi de madem bu yarışma kötü, Türkiye'nin en büyük televizyon kanalları neden bu yarışmayı düzenliyor? Türkiye'nin en büyük iş adamları, Türkiye'nin en önemli gazetecileri neden bu yarışmanın jürisinde yer alıyor? Gerçekten ne yanıt verirdiniz? Kızınız o jüride yer alanların kızlarının o yarışmaya hiçbir zaman katılmadığını bilmiyor ki. Üstelik o yaştaki çocuklara bakıp da onların güzelliklerini derecelendirmeyi dahi anlayamıyorum ben. 13-14 yaşındaki bir çocuğa bakıp orasını burasını, kaşını gözünü değerlendirmek en insaflı tabiriyle bile söylemeye utandığım bir durum. Fatih Altaylı, 10 Temmuz 2000 Hürriyet.